Ayrım 43. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 367. Şehrin karlı bir günde saat kulesi ve şehir konulu ünlü panoramik fotoğrafını çeken Karnik Sabuncuya'nın, Meram'ın namlı çapkınlarından olan babası taş ustası Mıgırdiç, okumaya meraklı bir adamdı. Hayat izin verseydi okuyacak büyük adam olacaktı ama olmadı. Mıgırdiç'in evinde yaptığı katranlı sabunları satarak ailesini geçindiren babası Sabuncu Agop, kaynar kazanın üstüne devrilmesiyle haşlanarak ölünce, annesi aklı fikri okumakta olan Mıgırdiç'in kolundan tuttuğu gibi, akrabası taş ustası Puzant'a götürmüş, eti senin kemiği benim, iş öğret eli ekmek tutsun diyerek teslim etmişti. Özellikle alçak kabartma işlerde bölgeye yayılmış bir üne sahip olan Puzant için kötü yürekli bir adam denemezdi ama iyilik ettiğine inanarak eziyet etmekten de hoşlanırdı. Ana kuzusu Mıgırdiç'in yaşının ufaklığına bakmamış, parmakları kanayıncaya kadar çalıştırmış, bağ bozum mevsiminde Meram bağlarına kaçıp sırt üstü yatarsa dövmüş, 3 kuruş yevmiyesini avucuna koyarken her defasında eli titremişti. Ama işinin erbabıydı öte yandan. Döverek, söverek de olsa maharetini çocuğa birebir aktardı. Ustası gibi alçak kabartmada ünlenen Mıgırdiç, daha 17 yaşına gelmeden boynuz kulağa geçermiş, çırağı da Puzant'ı geçti diye nam saldı. Ama Mıgırdiç'in mesleğinden çok şikayeti vardı, taşla uğraşmaktan parmakları tutmaz olmuştu. Oysa çok iyi bir zanaatkardı. Oyduğu her taş, yaptığı her işleme hayret ve hayranlık uyandırıyordu. Hatta bir ara Ürgüp'te epeyce kalmış, orada bir konağın cephesine yaptığı işler dillere destan olmuş. Ürgüp'ün kimi Rum, kimi Türk beyleri, kendi konaklarının cephesine de yapsın diye Mıgırdiç'e akıl almaz paralar teklif ederek sıraya girmişlerdi. Ama el üstünde tutulduğu bu şehirde rahat durmayıp Rum kadınlardan birini baştan çıkarınca beyler bu Mıgırdiç sevgisinden dönüverdiler. Anlı şanlı taş ustası kadın kılığında şehirden kaçarak canını zor kurtardı. Şair ve dilbaz bir tarafı olan bu yeteneğiyle kadınların kalbini çalmayı bilen Mıgırdiç eline ne geçerse okurdu. Oğlu kendisi gibi ekmeğini taştan çıkarmasın, okuyup adam olsun istiyordu. Karnik'i lise tahsili için İstanbul'a Mıhitaryan Ermeni Okulu'na gönderdi. Oğlunun kalem efendisi olmasını istiyor, onu geniş bir masaya oturmuş, siyah kolluklar takmış, kalemini hokkaya batırıp yazı yazarken hayal ediyordu. Ama Karnik daha yatılı mektebin havasına, suyuna, sert disiplinine alışamadan su testisi su yolunda kırıldı. Mıgırdiç Meram bağlarında bir oturak aleminde kadın yüzünden çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Postanın bile birkaç ayda yerine ulaştığı eski zamanlardı. Karnik acı haberi aldığında babası gömüleli aylar olmuştu. Annesi kara saçlı Zabel, başında bir erkek olmadan ayakta duramayan kadınlardandı. Yoksuldu, ezikti. Hakkını istemeyi bilmez, başına geleni sessizce kabullenirdi. Mıgırdiç'in şehirde alıp yürüyen çapkınlık dedikodularının hesabını sormayı aklına bile getirmeyen, getirse de soracak gücü bulamayan kadın, kocasının ölümüyle ortada kaldı. Türk, Ermeni, Rum komşularının destekleriyle ayakta duruyordu. Belki kanatları altına alırlar dediği akrabaları bir süre içtenlikle acısını paylaştılar, el verdiler ama sonra her biri kendi derdine gömüldü. Bir süre sonra kara saçlı Zabel'le kızını doğru dürüst arayıp soran kalmadı. 40 gün süren yasla birlikte siyahlara bürünen kara saçlı Zabel ve 9 yaşındaki kızı kara gözlü Maral, bir süre Mıgırdiç ustanın mütevazi cephesini alçak kabartmalarla süslediği tek katlı evlerinde tütsü yakarak, dua ederek, geceleri koyun koyuna yatıp ağlaşarak yaşadılar. Öyle sefil geceler geçirdiler ki Zabel açlıktan ağlayan kızını oyalamak için sabaha kadar ilahiler söyledi, masallar anlattı. Mıhitarya'nın müdürü Serop Efendi, yüzü gülmeyen, sıska, sanki ince hastalığa tutulmuş gibi melül melül bakan çocuğun haline çok üzülüyordu. Babasının ölüm haberinden sonra Karnik'i arayıp soran olmamıştı. Annesiyle kardeşinin özleminden yanıp kavrulan çocuk, sanki unutulmuş, hayat okyanusunda kağıt bir kayık gibi bir başına ve çaresiz bırakılmıştı. Karnik her sabah iki gözü iki çeşme Serop Efendi'nin yoluna çıkıyor, beni Meram'a gönder diye yalvarıyordu. Ama adamcağızın yaşı ufak çelimsiz çocuğu tek başına oralara göndermesi imkansızdı. Sonunda büyük perhiz bitmeden kendi eliyle Meram'a götüreceğine, Paskalya'da annesini kavuşturacağına dair söz verdi. Karnik gün saymaya başladı. Ama Meram'a gidemediler. Çevresinde kanatsız melek diye bilinen, orta yaşlı, bekar ve dindar müdür verdiği sözü tutamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Serop Efendi, cemaatinin güvenini kazanmış, öğrencileriyle yakından ilgilenen, efendiliğiyle tanınan bir adamdı. Ama 40 gün süren büyük perhizin 32. günü, şaşılacak bir delilik krizi geçirmiş, herkesin içinde müzik öğretmeni Lerna Hanım'a tecavüze yeltenmişti. Bunca yıldır tek bir yanlış hareketine tanık olunmayan Serop Efendi'nin Lerna Hanım'a yaptığını görenlerin hiçbiri gözlerine inanamadı. Sabah gayet normal, her zamanki gibi davranan adam, öğle yemeğinden bir saat sonra bağıra bağıra şarkılar söylemeye başlamış, evli barklı genç kadının yolunu kesip saldırmıştı. Engel olmasalar masaya yatırdığı kadına düpedüz tecavüz edecekti. Öğretmenler paniğe kapıldılar. Organını pantolonundan çıkarmasına ramak kalan Serop Efendi'yi Lerna'nın üstünden kaldırıp kadıncağızı güç bela evine gönderdiler. Ama ağırbaşlı müdür yatışmadı. Bu kez de Lerna'nın kemanını başka bir kadın öğretmenin eline verip çal diye tutturdu. Bir yandan el şaklatıp dans ediyor, pantolonunu indirmeye kalkışıyor. Kızlar hakkında küçük düşürücü sözler söylüyordu. Okul birbirine girmişti. Kadın öğretmenler kriz geçiriyor, erkek öğretmenler oradan oraya nedensizce koşuşuyor, kapı önünde biriken öğrenciler bağırışıyordu. Deliliği arttıkça kendi kendine konuşmaya, küfür etmeye başlayan, bacakları titreyen, yüzü seyiren, hademelerin ve erkek öğretmenlerin bir türlü zapt edemediği Serop Efendi 5 saat sonra baygın düştü. Ertesi sabah ne yaptığının farkına varınca derhal vakıf yönetimine istifa dilekçesini sundu. Bu büyük rezalet sırasında da sonrasında da Karnik'in acısını ve ümidini bir hatırlayan olmadı. Oysa ertesi gün Meram'a gitmek üzere yola çıkacaklarını ve annesine kavuşacağını sanan çocuk, ''Ne olur ne olmaz hadi çıkalım yola'' deyiverir diye sabahın köründe buz gibi suyla yıkanmış, Serop Efendi'nin yarına hazır ol Meram'a anneni bulmaya gidiyoruz demesini bekliyordu. Yaşanan rezaletin bütün aşamalarını görenler adama ne olduğunu anlayamadılar. Serop Efendi de anlayamadı. Aslında olayın nedeni çok basitti. Büyük perhiz süresince ağzına hayvansal gıda ve içki koymayan müdür, bir önceki gece ''Beyim al etin yerini tutar bu'' diyen seyyar satıcının birinden aldığı taze mantarı pişirmiş, ama tel dolabında önceki geceden artan, üstüne ceviz dövdüğü yağsız makarnayı görünce ziyan olmasın diye onu yemişti. Ertesi gün sefer tasına koyup okula götürdüğü ve öğle yemeğinde tuz ekip kara ekmeğe katık ederek afiyetle yediği şey, öldürmeyen ama kısa süreli deliliğe yol açan gelin mantarıydı. Vakıf yöneticileri ve okul mensupları, nedenini bilemedikleri olağanüstü bir durum olduğuna kanaat getirip anlayışlı davransalar da, Vosgeperen Kilisesi cemaatinin sadık üyesi Serop Efendi, Lerna Hanım başta olmak üzere okulda kimsenin yüzüne bakamayacağı gerekçesiyle kararını değiştirmedi. Öyle utanıyordu ki çıkardığı rezalet herkes tarafından duyulduğu için Beyoğlu sakız ağacındaki apartmanın giriş kattaki dairesinde bile oturamadı. Kınalı adaya taşındı. Orada çok az insanın arasında günlük çalışıp günlük yiyerek yaşamaya, vaktinin çoğunu Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde dua ederek geçirmeye başladı. Serop Efendi istifa edince Karnik'in memleketine gitme hayalleri suya düştü. İyice sahipsiz, mahzun kalmış, yerine gelen müdür çocuğun derdiyle üstün körü ilgilenmiş, kilise aracılığıyla Karnik'in annesini sordurmakla yetinmişti. Ama gelen haberler hiç de iç açıcı değildi. Kara saçlarıyla maruf Zabel'in, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir eşkıya olan Las Hüseyin diye biriyle evlenip, maralı da alarak bir Karadeniz şehrine yerleştiği söyleniyordu. Gittiği yer hakkında rivayet muhtelifti. Her kafadan bir ses çıkmış, Zabel'le Maral'ın yaşaması muhtemel şehirlerin listesi, Hopa'dan Amasra'ya kadar uzamıştı. Karnik, annesinin kendisini terk ettiğini, aklından çıkardığını zannederek içleniyor, babasının daha kemikleri çürümeden Las Hüseyin denen adamla evlenmiş olmasını hazmedemiyordu. Serop Efendi'nin deliliğe yol açan gelin mantarını yiyeceği tutmasa, ertesi gün birlikte yola çıkacaklar, bir haftadan fazla süren eziyetli bir yolculuktan sonra Meram'a varacaklar, Las Hüseyin'in henüz evlenme teklif ettiği Zabel'i, kara gözlü kızı Maral'la ağlaşırken bulacaklardı. Zabel oğlunu karşısında görünce Las Hüseyin'le evlenmeyi göze alamayacak, Karnik de tıpkı dedesi ölünce babasının yaptığı gibi küçücük yaşında ailesini geçindirmeyi üstlenecek, hayata atılacaktı. Okumaya devam etmeyecek, kapı komşuları Türk Nalbant'ın yanına çırak girecek ya da en iyi ihtimalle Rum eczacının dükkanının gün görmeyen arka odasında porselen havanda ilaç döverek yaşlanıp gidecekti. Ama müdürün başına gelen bu talihsizlik, Karnik'in hayatını baştan başa değiştirmekle kalmadı, yeteneğinin bu küçük Karadeniz şehrinin tarihinde kalıcı izler bırakmasına yol açtı. Ortada kayıtlı bir nikah olmasa da Las Hüseyin ile kara saçlı Zabel'in Allah'ın huzurunda evlendikleri doğruydu. Mıgırdiç daha hayattayken yolu Meram'a düşen Las Hüseyin, bir sabah evinin bahçesinde güneşe karşı kara saçlarını tararken görüp aşık olduğu ama bağrına taş basıp kocası ölene kadar yan gözle bakmadığı Zabel'e dul kalınca talip olmuş. Bir akşam alacasında yolunu kestiği genç kadına Allah'ın emriyle karım ol, seni ölene kadar başımın üstünde taşırım demişti. Zabel ayaküstü aldığı bu evlenme teklifine hiç düşünmeden evet dedi. Karınlarının doyduğu 40 günlük yas biteli aylar olmuş, her biri hayat gailesi içindeki konu komşunun himmeti yok denecek kadar azalmıştı. Önleri kıştı, evde yakacak bir dal odun, pişirecek bir avuç bulgur yoktu. Kara gözlü kızı Maral günden güne zayıflıyor, o güzelim gözlerinin altındaki sarı çukurlar derinleşiyordu. Las Hüseyin gerçekten sevdiği kadının adını lekelemek istemiyor ama yüzünü görmeden de duramıyordu. O gece karanlık bastıktan, el ayak çekildikten sonra gizlice evine geldi. Zabel'in beline altın bir kemer taktı, ölene kadar ondan başkasına yan gözle bile bakmayacağına yemin etti. O güne kadar hayatta hiçbir karar alması gerekmemiş olan, Mıgırdiç ne derse onu yapan Zabel, cemaatinin kocasının hatırasına saygısızlık ettiğine dair şiddetli itirazlarına rağmen bir hafta içinde toparlandı, Maral'ı alıp Las Hüseyin'in peşine takıldı. Boylu poslu, yakışıklı, gözleri çocuk gözleri gibi yumuşak eşkıyaya bir anda kanı kaynadığı için kendinden biraz utanıyorsa da, kocasının bitmek bilmeyen oturak alemlerinden birinde çapkınlık yaparken öldürülmüş olduğunu da aklından çıkaramıyordu. Çocuk ruhlu eşkıya büyük bir aşkla sevdiği, kucağında kaybolacak kadar ufak tefek Zabel'i ve öz kızı gibi benimsemeye yemin ettiği Maral'ı aldı, Rize'de bir dağ köyüne götürdü. Anasının huzurunda kelime-i şehadet getirtti, köyün imamına nikah kıydırdı. Las Hüseyin'in Lazca'dan başka dil bilmeyen yaşlı anası Guri, elini öpen Zabel'e kendi kolundan çıkardığı bir bileziği takarak gelinliğe kabul ettiğini gösterdi. Las Hüseyin, Zabel hakkında annesine, Meram'da ana babası ölünce ortada kalan Ermeni bir kızı olan kız hikayesi anlatmış, Maral'ın bu kara saçlı kadının kızı olduğunu saklayıp kardeşi demişti. Yaşlı Guri parlak saçlarına hayran olduğu ve siyah güzel uçamıskva diyerek sevdiği Zabel'i bağrına bastı. Yokluk içinde ama birbirlerini severek yaşamaya başladılar. Tarlaların dümdüz uzandığı, uçsuz bucaksız bir ovada doğup büyüyen maral, vahşi ormanlarla kaplı sarp yamaçlarda dolaşmaktan, derede yıkanmaktan, mısır ekmeği yemekten hoşlanıyor, doğanın muhteşem nimetleri ikisine de memleketlerini aratmıyordu. Ama Karnik'in sandığının aksine Zabel'in aklı oğlundaydı. Las Hüseyin üstüne titrese, boncuk gözlü Guri Uçamiskva gelinini kendi elleriyle beslese de, Zabel'in içinin ateşi sönmüyor, her gece Karnik'ini hatırlayıp sıcak gözyaşları döküyordu. Daha 3 aylık evlilerdi. Karısının derdini dert edinen Hüseyin, en kısa zamanda İstanbul'a gitmeye, Karnik'i alıp getirmeye niyetliydi. Hayalleri vardı. Önce sevdiği kadını oğluna kavuşturacak, sonra orman içindeki viran kulübeyi genişletecek. Zabel dereye daha kolay insin diye 8-10 ağaç keserek kestirme bir yol yapacak. Akşamları anasının yanık yanık Lazca türküler söylediği geniş sedirli odanın ocağını büyütecekti. Bütün bunlar olduktan sonra Zabel bir oğul daha doğuracak, sonra bir tane daha doğuracak. Böylece geniş, büyük, mutlu bir aile olacaklardı. Belki o zaman artık eşkıyalığı da bırakır, başka bir iş tutardı. Ama bu hayallerini gerçekleştiremedi. Aynen iddia edildiği gibi azılı bir eşkıya olan Las Hüseyin, mensubu olduğu çeteyle birlikte Trabzon yolunda giriştiği bir çatışmada öldürülünce, Zabel hem yeni kocasını, hem çok yaklaştığı mutluluğu, hem de oğlunu bulma ümidini kaybetti. Öyle çaresizdi ki okulda hayırsever kişilerin kol kanat gerdiğini ümit ettiği Karnik'in derdine düşemedi. Meram'a geri dönmek, orada akrabalarının yanına sığınmak istiyordu. Mavi gözleri bembeyaz teninde ışıklı taşlar gibi parlayan Guri gideceklerini anlamış, çatışırken ölen oğlu Las Hüseyin'in tabancasını namlusundan tutarak Zabel'e uzatmış, "Yollarda kendinizi korumanız için al bunu," demişti. Zabel, tek bir sözcüklerinin bile ortak olmadığı bir dilde konuşan yaşlı kadını bütün benliğiyle anlamış, gerçek sevgiyi bulduğu ama çabuk kaybettiği Las Hüseyin'in kabzası işlemeli tabancasını, siyah çarşafının altına giydiği şalvarının beline bağlamıştı. Guri ile ağlaşarak ayrıldılar. Zabel, Meram'da yeniden bir hayat kurmak için Guri'nin bileğine taktığı bileziği bozdurdu. Ama Las Hüseyin'in hediyesi altın kemeri çıplak beline takarak sakladı. Her ne kadar siyah çarşaflarla kendilerini gizleseler de, bir kadınla bir kız çocuğunun yanlarında bir erkek olmadan seyahat etmeleri neredeyse imkansızdı. Karşısına Las Hüseyin çıkana kadar Meram'ın dışına adım atmamış, hayat hakkındaki bilgisi ev içleriyle ve kiliseyle sınırlı olan Zabel, nereye gittiğini bilmediği bir yolda, tabanları parçalanan kızını kucağına alarak saatlerce yürüyor, öküz arabalarına biniyor, ağır çileler çekiyordu. Öyle anlar yaşadı ki, yaşlı Guri'nin mavi gözlerinin bütün içtenliğiyle uzattığı ve sadece hatıra olarak saklayacağını sandığı tabanca, hatıra olmaktan çıktı, kızının ve kendisinin namusunu korudu, hayatını kurtardı. Kaç kişinin canını aldığını bilmediği tabancaya rağmen, bazı vicdansızlara inanıp dolandırılan, belindeki altın kemeri bile çaldırıp sefil perişan olan Zabel'le kızı, birçok kötü maceradan sonra kendilerini Meram yerine Bingöl'de buldular. Günlerdir boğazlarından sıcak bir lokma geçmemişti, bitkindiler. Güneş bir gün daha üstlerine batarsa öleceklerdi. Zabel'in en ufak bir umudu kalmamıştı, Tanrı'ya artık sadece kızını koruması için yalvarıyordu. Akşamın kızıl vaktiydi. Bingöl'ün önde gelen aşiretlerinden birinin reisi Kürt Fariz Ağa konağına geliyordu. Kapısının önünde siyah çarşafı ağarmış, kirpas içinde, bir avucu dilenir gibi açık olarak yere uzanmış Zabel'i ve hemen yanında kedi yavrusu gibi büzülmüş Maral'ı gördü. Adamlarını çağırıp bu iki zavallıyı içeri almalarını emretti. Konakta çalışan kadınlar, Ermeni olduklarını çabucak anladıkları ana kızın karınlarını doyurdular, yıkayıp pakladılar, üstlerindeki lime lime pırtıları atıp, Kürt işi işlemeli güzel giysiler giydirdiler. Gözünün yaşı hala durmayan Maralı, lokmasını her yutuşunda hıçkıran Zabel'i sırtlarını okşayarak yatıştırdılar. Yalnız Bingöl'de değil, civar şehirlerde de sözü geçen Fariza, cömert, geniş yürekli bir adam olmasına rağmen çok sert görünürdü. Marabalarından birini yanına çağırmak için kükrediğinde, konaktaki herkes yerinden fırlardı. Ama en sevdiği oğlu kör Reşo'ya seslenirken sesi yumuşar, adeta ballanırdı. Kadınların yüzüne bakmadan, gözlerini ufka dikerek konuşan Fariza, hallerine acıyıp bir hafta misafir ettiği Zabel'le Maral'ı karşısına alıp konuştu. Ana kızı konağının çalışanları arasına kattığını söyledi. Kürtçe bilmeyen Zabel, ağanın sözlerinin arasındaki tek tük Türkçe sözcükleri seçerek mutfakta iş göreceğini, Maral'ın da Reşo'nun hizmetine gireceğini anladı, başını sallayarak kabul etti. 43. ayrımın sonu, sayfa 375.